Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Yılın son programı.
Evet öyle.
Bir
Her şeyin bir sonu
var. Bir yıl daha bitirdik.
Tabii şeye göre yani sizin hesabınıza göre.
Aslında.
Evet yani siz 11 aya bir yıl derseniz.
Bitmiş olur
bitmiş
zaten.
Bitmiş olur ama hiç böyle bir yıl mefhumu olmayan insanlar için. Yani zamanı bölmeyenler için öyle bir şey yok.
Aslında şimdi hani böyle bir haber değeridir ya, işte bilmem hangi ormanda yaşayan kabile diyoruz.
Bulundu diyorlar.
Onlar için böyle bir şey var mı? Hani tabii mevsime göre yaşıyorlardır mutlaka ama hani şu kadar yıl yaşadım diye böyle
Evet,
bir
öyle bir
çetele
mefhum,
tutuyorlar
öyle bir
mıdır?
mefhum var mı iptidai cemiyetler için? Yani gün, ay, hafta, hele hafta böyle bir şey var mıdır? Ay böyle bir şey var mıdır? Tabii onlar neticede tabiatla iç içe yaşadıkları için mesela onlar için dolunay mühimdir. Yani dolunayın görünmesi mühimdir. Mevsimler mühimdir. Yazın gelmesi, kışın gelmesi. Ona göre hazırlıklarını yapacaklar veya işte iyi kötü ziraatla meşgullerse ona bakacaklar. Ama bunun dışında onları ne enterese eder? Ama işte ilk iptidai cemiyetler bile bu döngüyü fark ediyorlar. Yani dünya bir döngü halinde. Her sene aynı şeyler tekrarlanıyor. Belli zaman sonra işte ayın dolunay oluşu tekrarlanıyor. Güneşin batıp doğması tekrarlanıyor. Bu bir gün. İşte ayın en parlak hali var, kaybolduğu hal var. Bu bir döngü ve neticede mevsimler bir döngü. Binaenaleyh insan ne kadar iptidai yaşarsa yaşasın, hayatta bir döngü olduğunu farkına varıyor. İşte bu döngüden
Kendine bir şey çıkartıyor mudur
en iptidai
acaba?
cemiyetler bile bir zaman mefhumu hasıl ediyor.
Ama galiba bunu daha çok tarımla alakalı
Tabii.
kullanıyorlar. Yani onlar için hayatta kalmak
Tabii.
tarım ya da işte ürün elde etmek, gıda için kullanıyorlar.
Yani
Bir de galiba saklanmak için hani mevsime göre.
ziraat ve hayvancılık ki insanların en asli bir de denizcilik. Bu üçü biliyorsunuz mevsimlerle yakından alakalıdır. Onun için insanlar bu döngüleri ehemmiyetle karşılamışlar ve bir zaman döngüsü meydana getirmişler. Tabi bu inkişaf ede artık saat işte gün 24 saate bölünmüş 60 dakika işte 7 gün bir haftadır.
Ne kadar
10
yoğun
güne bir hafta
yaşadığınızla da
diyenler var.
alakalı
Onunla da
değil mi?
alakalı tabii. İşte 29,5-30 gün bir aydır. Sonra ayları değiştirmişler. Mesela 31 diyen var, 30 diyen, 29 olan var, 28 olan var. Bunlar birer kabul tabii ki. Sonra
Yıl
bunların
döngü.
11 tane, 12 tanesine bir yıl demişsiniz. Tabii bu yıl da aynı zamanda mevsim döngüsüyle de denk geldiği için makul görülmüş. Ondan sonra tabii bu yıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Başı nedir, sonu nedir? Tabii bunlar bir ehemmiyet kazanmış. Onun için yani bu zamanın ve takvimin doğuşu biraz da bununla alakalıdır.
Tabii bunlar biraz önce söylediğiniz bizim kabullerimiz. Yani bunu kabul etmeyip farklı bir sistem üzerinde yaşayanlar da eğer kendi içlerinde bundan memnunsa ve buna göre bir yaşama biçimi oluşturuyorlarsa genelde izole hayatlar için söyleyelim. Mesela bizim de yakın zamana kadar başka bir takvimimiz, uzunluk ölçülerimiz vardı. Ama dünyaya entegre olmak için başka
Evet,
bir sistemi
doğru.
kabul ettik ve alıştık buna da.
Evet, yani tarihin en eski çağlarından beri insanlar farklı takvimler kullanmışlar. Mesela bir kısım halk ayın hareketlerine göre dönen bir takvim kullanmışlar. Bilhassa Mezopotamya halkı ki bu mevsimlere elverişli değil. Yani pek ziraat cemiyetlerinde elverişli değil. Fakat biraz da seyyahlar için, göçebeler için yani ayın dolunayı bilindiği için çok elverişli, çok dakik, hiç hata vermiyor bu takvim.
Ama bir de
Ay
şöyle bir tarafı
takvimi.
var. Mesela Ay dünyadaki su üzerinde etkili bir gezegen.
Tabii.
Mezopotamya'da tarım alanı ve dolayısıyla suyun
Yükselmesi, düşmesi
hareketlenmesi çok
hareketiyle
önemli
alakalı.
bu
Tabii.
bölge için.
Mezopotamya halkı, yani eski Sami kavimleri astronomide çok ileriydi. Mısır'dan bile ileriydi ki Mısır biliyorsunuz takvimin, saatin hepsinin en kamil hale getirildiği yer olarak bilinir. Buna rağmen ki orası ziraat arazi vatanıdır. Mezopotamya pek çok şeyin vatanı olmuştur. Burada da ay takviminin kullanıldığını görüyoruz. Sizin de işaret ettiğiniz gibi ay hem yeryüzündeki sularla alakalıdır. Hem çok dakiktir, hiç değişmez. Hem göçebelere çok elverişlidir. Yani ayın 15'i mutlaka dolunaydır. Mısır'da ise arazi çok mühim olduğu için, ziraat çok mühim olduğu için Mısır demek ziraat demektir. Onun için orada mesela güneş takvimi esas alınmış. Güneşin hareketlerine göre bir takvim yapılmış. Ve bu takvim hiçbir zaman %100 değil. Çünkü güneşin etrafında dünyanın dönüşü ne hesaplamak zor, küsurat veriyor. Onun için pek çok takvim bunu yanlış hesaplamış. Çeşitli güneş takvimleri var. Ama hepsinde esas olan dünyanın güneş etrafında dönüşüdür. Bu da bir yıl. Bazı cemiyetler ise ay takvimini kullanmışlar. Fakat arkasına güneş takvimiyle denk gelsin diye gün eklemişler. Mesela İbraniler böyle yapmış. Bu tamamen eklektik bir takvim olmuş. Ki o zaman da ipin ucu kaçıyor bir müddet sonra. Ve böylece çeşitli takvimler ortaya çıkmış. İnsanlar zamanı ölçmeyi ehemmiyet vermişler. Çünkü bilhassa medeni cemiyetlerde zamanı nasıl kullandığınız, zamana göre yaptığınız yatırımlar, ileriye dönük beklentileriniz hep takvimle irtibatlıdır. Alakalı. Onun için takvim insanlığın başından beri mevcut olmuş.
Şimdi de aslında bir takvim değişikliğindeyiz. Yine bu değişiklik günlerinde hepimizin konuştuğu bir şey var. İşte bir yıl bitiyor. Yaşadığımız olumsuzluklar burada kalsın. İşte yeni yıla güzelliklerle girelim, enerjiyle girelim. Bunlar tabii insanı motive etmek için söylenen cümleler. Yoksa insanın bir takvim değişikliğinden beklediği, bekleyebileceği hiçbir şey yok. Biz biraz da bu takvimle alakalı şunu soralım istiyoruz. Nasıl karşılandığını anlamak için aslında. Şimdi giderek daha hızlı bir şekilde Batı ile entegrasyon mu diyelim, kabullenme mi diyelim, erime mi diyelim,
boyun eğme mi diyelim,
dejenerasyon mu diyelim, daha fazla yerde çam ağacı görüyoruz. Eskiden mesela ben çocukken işte Boğaz'da geziyorsanız eğer, babam bizi severdi arabayla gezdirmeyi. İşte orada tek tük çam ağaçları gördüğümüzde bu nedir diye merak ederdik. Ya da belli muhitlerde işte Moda'da, Levent'te, Etiler'de, Kurtuluş'ta. Babam anlatırdı kendi dilinin döndüğünce ama tabii şimdi artık o kadar yaygınlaştı ki. Mesela şu en son gördüğüm örnek bir anaokulu. Türkiye'de bir anaokulu. Kocaman bir çam ağacı süslemiş. Altında bir sürü hediye paketi. Şimdi burada gayrimüslim bir çocuk varsa bilemiyorum onu mutlu etmek için yapmış olabilirler mi? Ama giderek yaygınlaştığını, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, evlerde bir çam ağacı olmasının, bir sürü yerde çam ağacı satılmasının, süslerin marketlerde satılmasının hoş görüldüğü, kabul edildiği, üstelik de böyle bıcı bıcı renkli görüldüğü bir gündeyiz. Evet. Günlerdeyiz daha doğrusu.
Tabii karşılandığı.
Sizin bakış açınızı burada merak ediyorum. Bunu özellikle de soruyorum. Çünkü siz bu konuyla ilgili bir yazı yazdınız. Üzerine de galiba biraz kes yapıştır yaptılar. Ve yazınızdan farklı anlamlar çıkarttılar. Biz burada bu yayında bunun gerçek anlamını, sizin de gerçek fikrinizi soralım istiyoruz.
Şimdi bu bizim malum batıyla entegrasyon veya işte neyse önünde boyun eğmek, diz çökmek, dejenerasyon ne derseniz deyin, adını nasıl koyarsanız koyun. Çünkü çeşitli cihetlerden farklı görünebilir ama herkeste ortak olan bir şey var. Yani biraz boyun eğme, biraz kabullenme var. En azından biraz şöyle negatife dönük bir benzeme huyu var. Çünkü biz geri kalmış bir cemiyettik. Yani 16. asırın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti biliyorsunuz askeri manada geriledi. Ama bu diğer hususlarda gerilediği manasına gelmiyor. Ama bütün tarih kitaplarında biliyorsunuz Osmanlı Devleti Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle duraklama devrine girmiştir. Ve 16. asır sonunda ve Karlofça Anlaşması yani Macaristan'ın kaybıyla 17. asrın sonunda gerileme devrine girmiştir. Ve ondan sonra artık yavaş yavaş Kaynarca Anlaşması'ndan sonra çöküş devrine girmiştir. Şimdi bunlar askeri olarak doğru. Evet yani Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra bizim fetihlerimiz yok. Var ama çok az. Mesela Giret'in fethi var 100 sene sonra ama az. Doğru ama askeri manada duraklamak demek sizin medeniyetinizin, sosyal hayatınızın, ilim, kültür bunların gerilediği manasına gelmiyor. Bilakis 17. asır ve 18. asır Osmanlı'da hem sanatın hem estetik zevklerin hem ilmin fevkalade ileri gittiği bir zaman. Ama bunu siz dünya coğrafyasında güçlü devlet olmak üzere efektif bir hale getiremiyorsunuz çünkü paranız yok. Yani bu cihette tamam bir gerileme var ama bu yanlış bir kabul. Şimdi bu yanlış kabulün ön kabulün üzerine de insanlar diye bizim Avrupa'ya benzememiz lazım. Madem Avrupa ileri, Amerika'yı yeniden bulmaya gerek yok. Ona benzersek kurtuluruz. Tabii ilk başta insanlar dedi ki biz nerede geriyiz? Askerlikte. Askerlikte benzeyelim. Bir müddet sonra anladılar ki askerlikte iş bitmiyor. Bunun tahsili lazım. Bu sefer tahsile talebe gönderdiler. Baktılar ki talebeler orada dejenere oluyor. Hadi oradan hoca getirelim dediler. Derken bu böyle olmuyor dediler. Kılık kıyafet. Bu böyle olmuyor. İşte mızıka. Bu böyle olmuyor derken bir müddet sonra baktı ki Osmanlılar %100 değilse bile yarıya yakın bir şekilde artık Avrupalılar gibi yaşıyor. Avrupalılar gibi hayat sürüyor. Belki bu tam manasıyla bir dejenerasyon, tam manasıyla bir deformasyon ve tam manasıyla dine aykırı bir hususiyet değildi. Bünyeye uygun bir belki benzeşmeydi. Ama zamanla bu benzeşmenin sürati arttı ve bilhassa ikinci meşrutiyetten ve artık Cumhuriyet sonrası sosyal inkılapların da tesiriyle tamamen dış görünüşü itibariyle Avrupalı, Batılı bir cemiyet haline geldik. İç görünüş itibariyle değil maalesef. Keşke öyle olsa.
Yani asıl olması gerekene bakmadık.
Tabii şimdi şöyle bir münakaşa da var. Yani biz onların fennini, tekniğini alalım ama kültürünü almayalım ama işte o kadar kolay değil. Yani bir cemiyetin siz fennini almak istediğiniz zaman ister istemez o fenni meydana getiren bir altyapı var. O altyapı da onların kültürüdür. Yani Avrupa'nın bugünkü ileri halinin arkasında Protestan Avrupalı kültürü yatıyor. Siz bunu yok sayamazsınız. Bundan müstani kalamazsınız. İster istemez işte o Protestan Avrupa kültürü de bizim içimize Osmanlı'dan itibaren az ama Cumhuriyet'ten sonra çok bir şekilde girdi. Şimdi böyle olunca tabii pek çok Avrupa adeti, daha önce hiç hoş karşılanmayan, hatta dinsizlikle bir arada tutulan bir pek çok Avrupa adeti bizim içimize girdi. Ve bunlar artık yadırganmıyor oldu. Öyle ki bugün pek çok dindar insan bile bu Avrupa'yı adetleri, İslamiyet'e tamamen ters olan, bakın bir ters olan adetler var Avrupalıların, daha doğrusu gayrimüslimlerin bir İslamiyet'e ters olan adetleri vardır, bir de olmayan adetleri vardır. Hı hı. Yani İslamiyet gündelik hayata alakalı, mesela masada yemek yemek, bu Avrupa adetidir, hı hı. Müslümanlar yerde yemek yerler ama bu dini bir şey değildir, binaenaleyh masada yemek yemek dinen kötülenmiş bir şey değildir. Hı hı. Pantolon giymek, eğer vücut hatlarını belli etmiyorsa bir erkek için dini bir şey değil çünkü bu adettir. Yani ha şalvar giymişsiniz, ha entari.
İhtiyacı görmek,
ihtiyacı görmek meselesi var. Ama bir de dinle alakalı bir takım farklılıklar var. Tabii bunlar da insan hayatına girmiş. Bunlar çok rahat kabullenmiş ama yine bakıyorsunuz belli kesimler belli hususlarda belli hassasiyetleri gösteriyorlar. Mesela bir yakınım bana dedi ki düğünde oğlu veya damadı smoking giymek istiyormuş. Bana dert yandı. Dedi benim oğlum dedi smoking giymek istiyor dedi. Günlerdir uyku uyumuyorum dedi. Bir Türk genci nasıl? Ama ya bakıyorum karısı kızı mesela çok öyle bir Müslüman Türk gibi yaşamıyor. Kendi hayatları bir Müslüman Türk gibi değil ama damadınız düğünde smoking giymesini o muazzam bir dejenerasyon olarak görmüş. Üzülmüş ya nasıl bir Türk nasıl smoking giyer yani düğünde. Ben de dedim ki peki dedim smoking giymeyip de giyeceği takım elbise kravat.
Çok
aynı
farklı?
Şey değil mi? Farklı değil mi? Yani?
Ne farkı var? Ne bir farkı papyon var? Mudur?
Papyon ayıran, mudur?
Bir yani yakanın biçimi mi?
Hiç kravatla papyonun hiçbir farkı yoktur. Smokin'le diye elbisenin bir farkı yoktur. Yani. Ama işte insanların bakış açısı. Buradan ona geleceğim. Şimdi benim çocukluğum Ankara'da geçti. Ankara'da biz yılbaşında Avrupalıların çam ağacı koyduğunu biliyordum. Hem Avrupa'ya yaptığımız seyahatlerden biliyordum. Hem Avrupa Amerikan filmlerinden, romanlarından biliyordum. Ama bize çok ekstrem bir adet gibi gelirdi. Ancak Ankara'da sefaretler vardı. Sefaretlerde oturanların içimizde otururlardı onlar. Yani normal şehirde ev tutarlardı. Orada otururlardı. Bir de Avrupalıların bir adeti vardır. Biraz da Kuzeyliler mesela Hollandalılar perde örtmezler. Hı hı. Perde kapatmayı
dışarıdan
sevmezler.
Dışarıdan görünüyor.
Evet. Ve yılbaşında bilakis bilhassa örtmezler ve çam ağacını camın önüne koyarlar ve de mum yakarlar devamlı. Bu onların yılbaşı
ritüelidir.
Oradan biz bilirdik ki yani burası işte bir Hristiyan evi ve büyük ihtimalle de Ankara'da çünkü gayrimüslim yaşamadığı için ve çam ağacı zaten Rum ve Ermenilerin adet olmadığı için bu bir diplomat derdik o zaman. 80'lerden sonra Avrupa'ya daha çok entegrasyon başladı biliyorsunuz. Önce ekonomik entegrasyonla beraber Avrupa'ya gitme, ondan önce Avrupa'ya gitmek yasaktı. 1980'den önce Avrupa'ya gidiş yasaktı.
İzinle gidiyordunuz.
3 yılda bir gidebiliyordunuz yurt dışına. Hı hı. 3 yılda bir izin veriliyordu. Ve çıkışında $100 alabiliyordunuz evet. En fazla. Düşünün böyle bir...
Bir de çıkarken kapıda ayrıca para ödüyordunuz.
Kapıda para ödüyordunuz. Çıkış harcı ödüyordunuz. $100. Çıkış harcı ödüyordunuz. Yanınıza da $100. Bu $100'ları da para lira olarak ödüyordunuz ama yanınıza $100 ancak veriyor. Türk parasını koruma kanunu döviz darbazı ne dersiniz? 3 yıl. Zaten yurt dışına giden gelen yoktu. Çok az insan yurt dışına gidip geliyordu ama 80'den sonra Turgut Özal'ın getirdiği o serbestlik vasatından istifade edildi. İnsanlar Avrupa'ya gidip gelmeye başladılar. Televizyon kanalları arttı. Avrupa ile entegrasyon artınca yayınlar şudur budur derken insanlar da Avrupa hayatına daha çok bir alaka ve muttali olma, öğrenme başladı. Ve ondan sonra artık evlerde çam ağacı görmeye başladık. İlk önce alışveriş merkezlerinde bunları gördük. Yani bilhassa yüksek semtlerde, raki semtlerdeki bilhassa konfeksiyon mağazalarında, lokantalarda, hı hı. Pastacılarda ve daha sonra bütün mağazalarda, en kötü biraz mağazalarda bile şimdi çam ağacı var. Görmeye başladık, çamlar süsleniyor. Avrupa'da biliyorsunuz çam ağacı son bir asırda adet olmuş. Çok yakındır onun Avrupa'da adet oluşu. Ve süslenir yılbaşında. Adettir. Bunu aile süsler. Bu bir aile adetidir.
Dini bir aile ritüel midir?
Dini bir şey değildir, hayır. Ve ondan sonra buna altına hediyeler konur. Yılbaşı günü o hediyeler açılır. Bunun Noel'le bir alakası yoktur. Bu Kraliçe Victoria'nın kocası, Prens Consort vardır. Belçika Prensi, onun kocasıydı Albert. İngiltere'ye o getirmiştir. O ilk defa İngiltere'de, o İngiltere'nin bütün Avrupa'ya yayılmıştır.
Evet, sarayın bahçesindeki bir ağacı süslemesi.
Aa, ne güzel ağaç falan dediler. Bunun dini bir şeyi yok. Fakat Avrupalıların şöyle bir huyu vardır. Pek çok şeyi kabullendirmek için dinileştirirler. Zamanla dediler ki, aa dediler, bu çam ağacı, çam biliyorsunuz yaz, kış yeşildir. Yeşil. Ölmez yani. Hı. Ölümsüzlüğü sembolize eder. Binaenaleyh İsa Aleyhisselam'da ölmediğine göre çam ağacı İsa demektir. Ha, tam böylece Hristiyanlaştırıldı. Hı hı. Çam ağacı. Hı hı. Ve yılbaşından 40 gün önce, biliyorsunuz yılbaşı Noel kutlamaları başlar. Hı hı. Bazen bir ay önce. Bir ay öncesinden çam ağacı konur, evlere süslenir. Dolayısıyla Noel de onun içinde geçer. 24 hı hı. Aralığı, 25 Aralığa bağlayan gece. Batı Hristiyanlarında, Doğu Hristiyanlarında değil, Ermenilerde falan değil. Yılbaşı şeydir, Noel'dir. Onun için o da geçer. Ve Müslümanlar da bunu bir Noel adeti zannederler. Zaten Müslümanlar yılbaşıyla Noel'i de çok karıştırırlar birbirine.
Evet, yılbaşı aslında arada bir hafta var.
Yılbaşı kutlamak da bir dini ritüel değildir. Zaten yılbaşı daha önce de söyledik. Çeşitli tarihlerde farklı tarihler olmuş. Mesela 1 Nisan'da olduğu olmuş. 1 Mart'ta, eskiden 1 Mart'tı.
Evet, 1 Mart.
Çünkü Mars savaş tanrısıdır Romalıların. Yani savaşla başlasın dediler. Fakat sonradan dediler ki bu böyle olmasın. Ocak ayını alalım. January kapılar tanrısı demektir. Yani yıl bununla başlasın.
Kapı açılsın. Yani.
Barış bir. Hı. Barış ayıyla başlasın. Onlar ocağı aldılar. 1 Nisan şakası buradan kaynaklanıyor. Bir ara yılbaşı 1 Nisan'dı. Julian takviminde, zaten Roma takviminde 1 Mart'tır. Osmanlılar zaten o takvimi kullanırken 1 Mart'ta yılbaşı yaparlardı.
Zaten maddi olarak, hani ekonomiyle ilgili mali yılbaşı da
Mart'tır zaten. Mart'tır. Yakın zamana kadar hep Mart'tı. Evet. Onun için zaten yılbaşı diye bir şey yoktu o zaman. Yani yılbaşı kültürü 1 Ocak diye bir şey sonradan ortaya çıktı. 16. asırdan itibaren Avrupa'da yılbaşı kutlamaları ehemmiyet kazandı. Ve sanayi devriminden sonra daha da ehemmiyet kazandı. Çünkü bu yıl dönümleri, biliyorsunuz, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir hüviyet taşır. Bugün de zaten Avrupa'da Paskalya, Noel bile sosyal ve ekonomik bir gün haline dönüşmüştür. Hiç dinle diyanetle alakası olmayanlar bile Noel'i, Paskalya'yı kutlarlar. Bizde hani Kurban Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı, hiç oruç tutmayanların, kurban kesmeyenlerin de kutladığı gibi bu hale dönüşmüştür. Ve tüketim cemiyeti, istihlak cemiyeti böyle günlere çok ehemmiyet verir. İşte anneler günü, babalar günü, doğum günü, isim günü, evlenme günü, nişanlanma günü, tanışma günü, sevgililer günü ilahir. Avrupa'da pek çok böyle gün vardı. Bu günler aynı zamanda insanların birbirine gittiği, geldiği, kaynaştığı, sosyalleştiği ve bunun tabii sosyal hayata katkısı olduğu gibi ekonomik hayata da katkısı var. Çünkü hediye alınıyor. Avrupa biraz da bunun ayakta duruyor. Onun için teşvik edilmiştir. Binaenaleyh yılbaşı nasıl dini bir gün değilse tamamen güneş takviminin başladığı gün olarak kabul edilmiş bir gündür. Pek Hristiyanlıkla bunun hiçbir alakası yoktur. Binaenaleyh bir Müslümanın yılbaşınız kutlu olsun, yılbaşını tebrik ederim demesinde dinen bir mahsuru yoktur. Hı hı. Ha, yılbaşına emniyet vermek, yılbaşını kutlamak bir şuurlu Müslüman için hoş karşılanmaz. Yani sizin kültürünüzde olmayan bir yılın başını kutlamak neyin nesidir denebilir. Ama kutlayanlara da siz dine aykırı bir şey yapıyorsunuz denmez. Müslümanlar, Osmanlılar Muharrem'in gelişini kutlarlardı. Çünkü Müslümanların yılı güneş takvimidir ve hicri takvimidir.
Ama şu anda kullandığımız takvim bu olduğuna göre bir taraftan
insanlar bunu bilmiyorlar zaten. İnsanlar bunu bilmiyorlar ama yine hassas ve şuurlu Müslümanlar Muharrem ayını kutluyorlar. Benim çocukluğumda da Muharrem ayı kutlanırdı. Yani yılbaşı ayrı bir mesele. Noel ayrı bir mesele. Noel tamamen dini bir meseledir. Bir Müslümanın
Noel kutlaması.
Noel kutlaması affedilir bir husus değil.
Peki bir gayrimüslim arkadaşınız var, onun Noel'ini kutlamak?
Normalde o da doğru değildir. Yani bu güne kıymet vermek. Ama eğer fitne çıkacaksa, arkadaşınız size gücenecekse, problem olacaksa onun yani Hazreti İsa'nın doğuşunu kastederek, ki bizim için de Hazreti İsa mübarek bir peygamberdir, ulularızın peygamberi. Evet, elbette ki dünyaya gelişi bizim için sevindiricidir ama 24 Aralık değil, bu sonradan uydurulmuş.
Evet, o tarih de değil işin aslına baktığınızda.
Belki bunu niyet ederek, belki tebrik etmek, hani fitne çıkmasın diye izin verilmiş. Aynı selam vermek gibi, nasıl selam vermek mahsurlu ama fitne çıkacaksa, kalbi kırılacaksa veya bir menfaati varsa o zaman selam vermek caiz olur. Belki kutlamak da bu meyanda caiz olabilir.
Kısa bir aradan sonra bir Müslümanın Noel ağacı olan bir yerde olması uygun mudur? Evinde olması uygun mudur? Bakıyorsunuz çocuk okula gidiyor, okulda görüyor, eve istiyor. Bunları nasıl yönetmek lazım? Biraz ondan konuşalım. Kısacık bir ara. Şimdi çok enteresan bir ayrımda kalıyoruz aslında. Şimdi biliyoruz aslında yılbaşı ağacının Noel'le bir alakası yok. Ama Hristiyanlar ona sahip çıktığı için simgesel olarak onu çağrıştırıyor. Dolayısıyla bir Müslüman olarak evimde yılbaşı ağacı olmasını istemiyorum diyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel ve yapmıyorsunuz. Ama kapıdan dışarı çıktığınız andan itibaren her yerde. Özellikle küçük çocuklar için eve getirmek istiyorlar bu renkli, bu eğlenceli, bu hoş görünen şeyi. Şimdi ben Instagram'a bakıyorum. Orada biraz daha aktif aktifim. Ne kadar güzel, bu işler tam bana göre diyor. Mesela benim yıllardır tanıdığım arkadaşım evine yılbaşı ağacı almış, süslemiş. Süsleme işi, bu iş tam bana göre diyor.
İşte insanlar ister istemez cemiyetin baskısı ve tesiri altında kalıyorlar.
Ama onu mesela bir Hristiyan'a benzemek için de yapmıyor. Renkli geliyor, hoş
şimdi
geliyor.
Şimdi şöyle memleketimizde son 20 yılda çam ağacının çok arttığını, hele son 10 senede çok arttığını biraz evvel siz de söylediniz. Biz de görüyoruz, hiç ummadığınız insanlarda, yani dindar gördüğünüz, bu işlere çok emniyet verdiğini düşündüğünüz insanlarda bunları görüyorsunuz. Dindar iddiasında olan mağazalarda görüyorsunuz. Dindar iddiasındaki belediyeler bunu her tarafa koyuyor. Yani bu selin önünde, çığın önünde durmak mümkün değil. Tabii bu tesir bilhassa çocukları ve hanımları da tesir altına alıyor. Süslü şeyler çünkü neden olmasın diyorlar. Ama işte kültür emperyalizmi veya kültür yozlaşması bu şekilde oluyor. Yani hiçbir faydası olmayan bir adetin kabulü bir müddet sonra benzeşmede büyük bir adım ortaya meydana getiriyor ve insanın milli şuurundan, maşeri vicdanından bir hayli yer götürüyor. Şimdi bu çam ağacını evine koymanın veya mekteplerde çocuklara bir oyuncak olarak seyrettiğinin ne mantığı var? Bunu anlamak doğrusu mümkün değil. Şuursuzca yapılan bir hareket gibi geliyor. Ben aklı başında bir Müslümanın, yani Türk İslam kültürüne sahip, böyle yaşamak isteyen bir kimsenin çam ağacı alması, evine koyması ve buna alaka duymasını doğrusu yadırgıyorum. Hı-hı. Her ne kadar yani bunu yapanlara kötü gözle bakmak veya onları dinsizlikle veya işte neyse günahkarlıkla suçlamak gibi bir bizim misyonumuz ve haddimiz değil. Dediğim gibi zaten çam ağacı doğrudan dinle alakalı bir şey değil. Hı-hı. Ve hiç kimse sizin dediğiniz gibi çam ağacını Hristiyanlara benzeyelim ve Noel'i tesit edelim diye koymuyor. Ya adet olduğu için koyuyor. Ama işte adetler böyle böyle giriyor, faydasız adete, ve bir müddet sonra bakıyorsunuz sizin kültürünüzü tamamen avcunun içine almış. Yani biraz insanların sağlam durması, biraz kendine benzemesi mümkündür. Yani bir Avrupalı'nın bir Müslüman adetini bu kadar kolay benimsemiyor.
Ama bir konuşmuştuk bunu, yani aslında çok ciddi bir defans var.
Evet, onun için yani bu hususta insanların biraz daha uyanık olması, biraz daha şuurlu olması beklenir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani yine bunu yapanlara karşı kötü gözle bakmak, bununla alakalı kavga dövüyor. Zaten bize o olacak bir şey değil. Herkes istediğini yapar. Neticede hürriyet var. Ama kültür hususunda hassas olanların biraz daha bu hususta da hassasiyet göstermesi beklenir diye düşünüyorum.
Evet. Peki hediyeleşmek?
O da yılbaşı aynı. Için. O da aynı. Yani insanlar her yıl biter bir derdile, geh germile, geh serdile, uğraşmaya bir ferdile, değmez bu dünyayı ahes diyor Sami Paşa. Her yıl yani insanların hani 12 aydan ibaret kabul ettiği o döngü, yani bir yıl, sene dediğimiz döngü, bazen acılarla, bazen sevinçlerle geçiyor. Bu yıl bizim için çok kötü geldi deseniz bile yine o yılda da güzel şeyler vardır, sevindiğiniz hususlar vardır. Ha, bazı yıllar belki sıkıntılar fazladır, hastalıklar, üzüntüler, ölümler. Bazı yıl bakıyorsunuz iyilikler fazladır. İşte çocuğunuz olmuştur, evlenmişsinizdir, eviniz olmuştur, hastalıktan kurtulmuşsunuz ilahir. Ama her sene böyledir. Sene bittiği zaman insanlar diyor ki ya bu seneyi acı tatlı tamamladık. Hele bir de eğer dertle, sıkıntıyla geçirmişse inşallah yeni sene böyle olmaz. Bunun bir beklentisi içindedir insan.
Ya en azından ağzından bir hayır dua çıkıyor belki de.
Kapatalım bu defteri de. Yani bu, şimdi biz çocukken defter tutardık. Tabii tertemiz bir defter açıyorsunuz. Çok güzel, böyle yazmaya kıyamıyorsunuz. Bir müddet sonra tabii yaz aşağı indiğiniz zaman bozuluyor. Artık sayfa bozuluyor diyorsun. Şu sayfa bitse de yeni sayfaya geçsem. Şimdi bu tabir de var biliyorsun. Beyaz sayfa açmak. Şimdi insanlar bu yılbaşında bir beyaz sayfa açmak istiyorlar. Millet öyle yılmış, kutlu, bu budur esas. Tabii bir yıla nasıl başlarsanız o yıl öyle geçer diye de bir kanaat vardır. Tabii bu sabahlara kadar içmek, sızmak, kavga dövüş etmek o da değil. Tabii böyle girerseniz böyle geçer bütün yıl. Hı hı. Bundan dolayı insanlar o günde, yani yılbaşı denilen günde bir kutlama yapıyorlar kendilerince. Bunun tabii meşru olanı var, olmayanı var yani dini manada. Kültürel olarak doğru olanı var, olmayanı var. Yani böyle sade, normal bir kutlama yapanlar var o gün. Ama tamamen böyle bir Avrupa ailesi gibi, Amerikan ailesi gibi şöyle dışarıdan baktığınız zaman öyle kutlama yapanlar var. Bu da tamam haram değil belki ama yani hoş değil. Bir de tabii dinin de hoş görmediği işleri yapanlar, işte kumardı, içkiydi falan gibi yapanlar, hı-hı, var. Bu da zaten malum bir Müslüman için hoş görecek bir şey değil. Ama bunun dışında yani yılbaşının tebrik ederim, kutlarım, tebrik kartı yazmak, hediye vermek. Bunlar neticede o günü, o günün arkasına gelecek olan yılın güzel geçmesi temennisiyle alakalı bir şey. Hı hı. Çok kişinin umurunda değil. Yani yılbaşı çok kişi için normal, sıradan bir gündür.
Zaten o günün tatil olması dışında.
Hiçbir yani esprisi yoktur. Ocağın... Ya bir gün önce eğer eğlendiyseniz yani her ne şekilde olursa olsun... O ertesi günü de onun tabii şeysi eğlenceli bir günün ertesidir. O farkı vardır. Yoksa dediğiniz gibi bir farkı yok. Normal gün yani bir önceki yine güneş doğacak. Yine güneş batacak.
İşe gideceksiniz.
İşe gideceksiniz bir sonraki gün. Ondan sonra hava soğuk mu soğuk. Öyle yani bir değişen bir şey yok. Güneyde zaten öyle de değil. Yani siz burada yılbaşı deyince kar da yağmıyor şimdi.
Eskiden yağardı.
Yılbaşı kardı. Kar da yağmıyor şimdi. Güney yarıkürede de zaten sıcak bunlar. En sıcak günler. 1 Ocak en sıcak günler yani yaz günü orada. Onun için yani bu da biraz da cemiyetten cemiyete değişen bir şey.
Tabii burada nasıl kabul ettiğinizle alakalı. Bir de onun yerine belki bizim de kendi dinimizi yaşarken yaptığımız yanlışlardan kaynaklanıyor. Bir çok renkli, çok kabul gören, çok albenili anlatılıyor. Çocukların da ilgisini çekiyor. Doğru. Halbuki bizim dinimizde de bizim kültürümüzde de yükseltebileceğimiz, evet, çok güzel günlerimiz var. O, evet, günleri çocuklar için özel kılmayı başaramıyoruz.
Başaramıyoruz. Mesela kandiller bizim için eskiden öyleydi. Mesela kandil günlerinde camiler süslenir, her yere ışıklar asılır, dükkanlar aydınlanır, insanlar birbirine hediye alırlar. Aynı işte bu şimdi milletin yılbaşına ve Noel'de yaptığı gibi. Biraz da Mevlid kandilinde eskiden muazzam bir ortalık bayram gibi olurdu. Mektepler tatil, herkes Mevlid kandilini bekler. Dindarlar tamam dindarhane olarak tesis ederler. İnsanlar toplanır, yemek verirler, ziyafet verirler, güzel bir şey. Yani Mevlid kandili de sevin. Daha da eğlenceli iki gün var. Birisi Şeker Ramazan Bayramı, diye Fıtra Bayramı, diğeri Kurban Bayramı. Bugünlerin kendine mahsus ritüelleri vardır, eğlencelidir. Eskiden hayat daha basitken daha çok eğlenceli geçiyordu bugünler. Şimdi belki
daha çok özleniyordu tabii.
Ve insanlar daha çok bekliyordu. Yani aynı bu şimdi milletin yılbaşından önce yaptığı bayram geliyor, bayram hazırlıkları, bayram eğlenceler, ışıklar, taklar, fenerler, fener alayları, fişekler aynı. Bayramlarda da böyleydi. Şimdi bu bayramlar tamamen sönük geçiyor. Hatta bayram olduğunu anlamıyorsunuz. Bayram olduğunu şehirlerde sokakların boş olduğundan anlıyorsunuz.
Çünkü tatile şimdi, gidiyor.
Çünkü insan. Tatile gidiyor. Hele evlerinde yaz, oturuyorlar. Onun için dediğiniz doğru. Bu bir tamamen bir algı meselesi. Yani Noel'e Noel demek de bir algıdır. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğum günü belli değil bir kere.
Evet, bir de onu konuşalım isterseniz. Yani aslında 24 Ocağı, 25 Ocağı bağlayan
24
gecede.
Aralık.
24 Aralık bağlayan geceden bahsediyoruz. Evet. Ama yani onun da kabul.
Kabul tabii bu eskiden Roma'da bu Güneş Bayramı'ydı. Malum 21 Aralık en uzun gecedir Şebi, evet, Yelda. 3 gün böyle en uzun gece devam eder. 24 Aralık gecesi 24-25'e bağlayan gece artık gece kısalmaya gün uzamaya başlar. Bunu eskiden Mitra dininde olanlar yani güneşe tapınanlar değil mi? Güneşe kıymet veren bir din mensupları İran menşeli ama Roma'da da çok yaygın olan bir dindi Mitra dini. Bu din mensupları bayram yaparak kutlarlardı. Silahlar atarlar, bilmem, oklar atarlar, fişekler yakarlar. Güneşin kurtuluşunu. Esaretten kurtuluyor güneş.
Evet, uzamaya başlıyor.
Çok hatta ahlaksızca eğlenceler yaparlardı. Hristiyanlık geldikten sonra bunu yasakladı. Noel yani bugünün kutlanmasını yasakladı. Fakat tabii Romalı Hristiyanlar adet olduğu için bugün de kiliseye girerken bile güneşi selamlarlardı. Bir müddet sonra artık kilise bundan baş edemeyeceğini anlayınca yaklaşık 4. asırda bugünün kutlanmasına izin verdi güneş bayramı olarak.
Ama
güneş bayramı.
Güneş bayramı. Noel değil.
Güneş bayramı kutlayabilirsiniz dediler. Tamam madem kutluyorsunuz. Güneş İsa da bizim güneşimizdir. Kutlayın.
Ha, ama yine bir şey çıkarımda bulundu. Evet.
Sonra 6. asırda o zamanki Papa Dionysos bu Liberius, Papa Liberius bunu söyledi. 6. asırda Papa Dionysos dedi ki bir dakika dedi ya biz niye bu günü böyle güneş diye kutluyoruz? Eski Roma'yı hatırlatıyor. İsa Aleyhisselam doğumu olsun bugün dedi. İsa Aleyhisselam doğum günü olarak kilise kabul etti. 24-25'e bağlayan gece İsa Aleyhisselam doğum günüdür dediler. Yıl olarak da 753. Roma gününü aldılar ama sıfır olmayacağına göre bir gün sonra başlattılar. Milat öyle başladı. Şimdi mesela tarihçiler diyor ki gerek mukaddes kitap yani İncil.
Anlatılanlar.
Gerekse Kur'an-ı Kerim'i nazara alarak, gerekse tarihçilerin beyanlarını nazara alarak diyorlar. Bir kere Hazreti İsa'nın doğum yılı belli değil. Yani anlatılanlar doğruysa İncil'de anlatılanlar. Bir kere İsa Aleyhisselam milattan 6-7 yıl önce doğmuş olması lazım. Nüfus sayımları falan anlatılıyor çünkü orada. Bir takım tarihi hadise anlatılıyor. Hatta bazı tarihçilere sorarsan İsa Aleyhisselam milattan 2-3 asır önce dünyaya gelmiştir. Eflatun zamanında dünyaya gelmiştir. Yılı bile belli değilken günü hususunda çok spekülasyon
zaten
var.
Zaten doğumuyla ilgili de hani kış olmayacak, evet. Kışı çağrıştırmayacak. Çok,
koyunlar otlamadan gelmiş. Yani şimdi Kudüs bile olsa ki Hazreti İsa Beytüllahim'de doğmuştu. Kudüs'e çok yakın bir şehir. Kudüs bile olsa kışın 24 Aralık'ta koyunlar otlamaya gitmezler. Yani koyunlar yazın otlamaya giderler orada da. Bir kere İncil koyunların otlamadan geldiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın doğduğu gün. Demek ki yaz günü. Yani sıcak bir gün. Zodyan yıldızının doğuşunu gören İranlı mücevherciler sıra dışı bir insanın doğduğunu anladılar. Ve yaptıkları hesaplarla Kudüs'e gelip doğan çocuklar arasında İsa Aleyhisselam'ı tespit ettiler. Ve bunu ilan ettiler. Kral doğan bütün çocukların öldürülmesini emretti. Annesi İsa Aleyhisselam'ı alıp çünkü daha önceden Cebrail Aleyhisselam haber verdi çocuğunu kaçır diye Mısır'a gitti. İsa Aleyhisselam biraz büyüyünce döndü. Nasır'a da yaşadı. Hiç gene Beytüllahim'e gelmedi. Kudüs'e gelmedi. İsa Aleyhisselam büyüyüp yetişkin bir erkek olunca Kudüs'e geldi ilk defa. Onun için Nasıralı İsa adını andı. İle anıldı. Ona inananlara da Nasıralı'ya mensuplar manasına Nasrani adı verildi. Şimdi bir kere bu böyle doğum günü. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız Meryem validemiz doğumu anında taze hurma sallıyor ağaçtan. Hurmalar yetişmiş. Silkele dökülenlerden ye. O da Eylül ayında olur. Fısıh bayramı Eylül ayına denk geliyor. İncil'de fısıh bayramında Yahudilerin Pesah'ta doğduğu rivayet ediliyor. Yahya Aleyhisselam'dan 6 ay küçük olduğu rivayet ediliyor. O Nisan-Mayıs doğumlu. Yani onun için İsa Aleyhisselam bir kere Aralık'ta kesin doğmamış. Yaz çocuğudur. Muhtemelen Eylül ayında dünyaya gelmiş. Binaenaleyh bugün Noel denilen, Noel yeniden doğmak demek zaten.
Yani aslında doğum günü değil, yeniden doğduğu
yeniden
gün.
Doğuş. Aslında dünyanın yeniden doğuşu, yani güneşin doğuşu. Fakat İsa Aleyhisselam için kullanılır. Onun için zaten Noel'den ziyade, Noel pek Almanlar derler, Christmas derler. Christmas, bedene gelmek demek. Christos, takdis edilmiş, yani İsa Aleyhisselam'ı kastedilir. Mas da beden, bedene gelmiş. Yani İsa Aleyhisselam doğmasını, bu isim sonradan verilmiş. Yani Hristiyanların zaten ilk yıllarına ait bilgiler fevkalade az ve sınırlıdır. Çünkü İsa Aleyhisselam gizli olarak yaşamış. Çok az peygamberlik, çok az kişi kendisine inanmış ve göğe yükselmiş. Ve yıllarca Yahudilerin ve Romalıların baskısı altında Hristiyanlar yaşadığı için ve çok entelektüel insanlar Hristiyan olmadığı için uzun asırlar boyu Hristiyanlık hakkında hiç malumat olmamış. Ondan sonra Hristiyanlık resmi bir Roma dini olunca da artık elde fazla bilgi kalmamıştı. Hatta İncil bile elde yoktu. Sonradan biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'dan en az bir asır sonra bu İncil'ler yazıldı. Onlar içinde de tutarsızlıklar olduğu için 52 İncil'den 4'ü seçildi.
Evet.
Böylece zaten kesinlikle. İsa Aleyhisselam doğum gününün Noel olduğu çok çok çok şüphelidir. Bunu kilise de az çok itiraf ediyor. Gerek yılının gerek gününün ama diyorlar bu bir kabuldür
kabul,
diyorlar.
Evet.
Aslında, biz böyle kabul ediyoruz diyorlar.
Aslında hayatın özünde bu tür kabuller evet. var. İşte biraz önce takvimden bahsettik. Matematiğin başlangıcı evet. kabule dayanıyor. Evet. Mantığın başlangıcı kabule dayanıyor. Evet. Dolayısıyla aslında burada bizim yapmamız gereken kendi dinimize ait yükseltebileceğimiz zaten var olan değerleri evet. bulup yükseltebilmek.
Evet.
Ve çocuklarımıza da bunu anlatabilmek. Bunu başaramadığımız sürece sürekli başka yani bugün işte Hristiyanlıktan bahsediyoruz. Yahudilikten bahsediyoruz ya da başka toplumların yaşayışından bahsediyoruz. Bakıyorsunuz daha doğuya gidiyorlar. Başka dinlerle evet. ya da inanışlarla haşır neşir evet. oluyorlar. Dolayısıyla bizim onlara aslında kendi hayatları içinde uygulayabilecekleri, çocuklarına doğru. anlatabilecekleri ve hani bunu yaparken de şimdi söylerken aslında doğru kelimeyi de seçmeye çalışıyorum. Eğlenebilecekleri bir şeyler sunmamız evet. lazım. Yani evet. burada eğlenceyi din bir eğlence unsuru mudur gibi algılamasınlar ama şimdi, çocuklara bir şekilde bunu düzgün anlatmak
şimdi
lazım.
Şimdi şöyle bir şey var. Mesela eskiden çocuklara bayramda Mutlaka hediye verirlerdi. Sebebi çocukların bayramları sevmesini temin etmek. Çocukları bayramda eğlence yerine götürürlerdi. Peygamber Efendimiz buyurdular ki bunlar bayramdır. Bayramlar sevinç günleridir. Yani sevindirecek işler yapmalı. Eğlenmeli yani. Meşru dairede eğlenmelidir. Bunu yapmalı ki çocukluğundan itibaren insanlar kendi dininde de eğlencenin yasak olmadığını, meşru dairede eğlenebileceğini görmelidir. Ve aynı zamanda kendi dininin prensiplerini ona güzel göstermelidir. Yani Allah güzeldir, güzeli sever. Dinin prensipleri gençlere, çocuklara güzel gösterilirse bunu daha kolay benimserler. Yani eğlenceliden kasıt güzel, çocuklar hoşuna gidecek, yapabilecekleri tarzda. Malum eskiden Kur'an-ı Kerim bile öğretirken işte Elif Mertek gibi, B tekne gibi, S ona benzer, T ona benzer, Cim karnı yarık, H ona benzer, H ona benzer, Dal beli bükük, Z ona benzer, R çengel gibi, Z ona benzer, Sin dişli tarak, Şin ona benzer, Sat davul gibi, Dat ona benzer şeklinde. Bugün belki hamsofu kabayobazların olur mu böyle şey diyeceği şekilde Osmanlılar çocuklarını Kur'an-ı Kerim öğretmişler. Hı hı. Çocuklar zevkle bunu okula öğrenmişler gitmişler. Ve okumuşlar ve mektebe gitmişler. Hı hı. Şimdi dediğiniz doğru. Dini ve kültürümüzü sevdirmek istiyorsak hakikaten onu eğlenceli göstermek, meşru dairede alay konusu değil.
Tabii elbette kastımız elbette o.
İkincisi
yoksa...
de şimdi insan tabiatında vardır bu. Beğendiği, hoşuna giden veya cemiyette üstün gördüğü birine benzemeye çalışmak bu insan tabiatında vardı. Bunu en çok çocuklarda görürsünüz. Çocuklar gençliklerinde, çocukluklarında birini idol edinirler. Bu idol de umumiyetle kendilerine yakın bir arkadaştır. Çok başarılı, çok güçlü, herkesi döven, güzel giyinen, ne bileyim iyi oynayan bir çocuğu kendi idol seçerler. Evet. Ve ona benzemeye çalışırlar. Hatta benzerken biraz da komik olurlar. Yani çünkü çocuğun benzemesi çok zekice olmayacağı için bunu beceremez. Komik olur. Tabii anne baba bunu fark ederler ve çocuklarını ikaz ederler. Biraz da sertçe ikaz ederler. Ama tabii çocuklukta bu tolere edilebilir. Fakat bakıyorsunuz insanların bazılarında bir aşağılık kompleksi var. Bu bir psikolojik durum. Zaman içinde insanlar farklı olmaya çalışıyorlar. Yani kendileri gibi değil, başkaları gibi görünmeye çalışıyorlar. Bu cemiyette bilhassa zeki insanların kolay fark etmesine sebebiyet veriyor. Ve daha çok küçük düşüyor. Yani olmak istediği gibi görünemiyor. Olduğu gibi de görünse belki gene kabul görecek. Onu da beceremiyor. Hani karga gibi, keklik gibi yürümeye çalışmış. Yürüyememiş. Kendi yürümesini de unutmuş. Onun için böyle garip yürür derler. Böyle oluyor. Şimdi insanlara bir kere bu aşağılık kompleksini aşmasını tavsiye etmek lazım. Onun için de bizim kendine mahsus, hiç de aşağı olmayan, asırlarca bizi ayakta tutan, canlı tutan, bugün bile yaşadığımız pek çok travmaya rağmen bizi dimdik ayakta tutan bir kültürümüz olduğunu gençlere, çocuklara bir şekilde anlatmak lazım. Tabii bunu yapacak olan ailedir. Aileler bundan bir haber. Mekteptir. Mektepler bir haber olduğu gibi aksine çalışıyor. Medyanın bunu yapması lazım. Medya aksine çalışıyor. Binaenaleyh ciddi bir problem var ortada. Yani kültürünü öğrenmek ve bununla gurur duymak ve bu kültürü ayakta tutmak. Burada şövenizm, faşizm veya ötekini aşağılamak, onu ezmek böyle bir şey veya kibir, gurur böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tamamen kendi kültürünü öğrenmek ki bu kültürün içinde tabii ki din prensipleri de vardır. Öğrenmek, mümkün mertebe bunu yaşamaya çalışmak, bununla gurur duymak ve farklılıkların insanı zenginleştirdiğini görmelidir. Şimdi Avrupalılar mesela kendilerine benzeyen insanlar onlara alakasını çekmiyor. Mesela Arap memleketlerine gittikleri zaman onlar sahraya gidip bedevilerin hayatını görmeye çalışıyorlar. Anadolu'ya gelenler mesela köy evlerini görmeye çalışıyorlar. Yani şehirlerdeki o güzelim apartmanları, gökdelenleri değil, eski evleri görmeye çalışıyorlar. Hindistan'a mesela çok alaka duyuyorlar. Tibet'e çok alaka duyuyorlar. Niçin? Orada çünkü farklı insanlar otantik bir şekilde yaşıyor. Bunlara merak duyuyor insanlar. Dokümanter filmler hep bunların hayatını yapıyor. Yani Hollanda'da bir ailenin hayatını dokümanter film işlemiyor. Hindistan'daki bir hayatı işliyor. İnsanlar bunu seyrediyorlar. Neden? İnsanlar farklılıkları beğenirler ve ona saygı duyarlar. Onun için bir Müslüman Türk için söylüyorum. Kendi kültürüne sahip çıkarsa bu onun hem ayağını sağlam yere basmasına, hem geleceğe emniyetle bakmasına, hem bugünü kurtarmasına sebebiyet verecektir. Hem de başkalarının ona saygı duymasına sebebiyet verecektir. Aksi takdirde yılbaşı ağacı kutluya koyan evine bir Türk, bir Avrupalı için ancak bir gülünç bir şahsiyet.
Dışarıdan nasıl göründüğümüzü çok değerlendirmiyoruz herhalde.
Sizde de var bunu der. Sevinmez yani bir Avrupalı. Şaşırır yani. Sizinle ne alakası var der yani.
Ve aslında o da bizi kendine benzer görmek istemiyor belki.
İstemiyor. Tabii farklı görmek istiyor. Evet.
Daha zengin gösteriyor.
Evet. Yani onlarda bile hayat, yani Avrupalılar bile ufak tefek farklılıklarla hayatlarını zenginleştirmek ve renkleştirmek istiyorlar. Mesela Hollanda diyor ki, biz Hollanda böyle yaşar, Belçikalılar böyle yaşar. Halbuki dip dibe yaşayan iki insan hakikaten farklı yaşarlar. Yani orada uzun zaman kalanlar bu farkı ayırt ederler. Bir Almanı Fransız'dan, Fransız'ı Belçikalı'dan, Belçikalı'yı Hollandalı'dan, hatta bir Danimarkalı'yı Norveç'ten ayırt edebilirsiniz. Gündelik hayatında kişilik hususiyetleri, bundan ondan memnunluk duyarlar. Yani ne kadar çok farklı olursak o kadar iyidir derler. Onun için bu sosyal hayatımızda da bu travmadan ve bu şuursuz hareketlerden vazgeçmek lazım geldiğini düşünüyorum.
Evet, ama bunu söylerken, eleştirirken de yine yapıcı olmakta fayda var. Çünkü çok özellikle genç grup için ötelediğiniz zaman diğer tarafa daha fazla yanaşıyor.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani ılımlı olmak, normal olmak, biraz da gerçekçi olmak icap ediyor.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.